Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 37.
Bir dakika, bir dakika dedi Nüket. Cahit döndü diyorsun. Öyle pat diye öyle mi? Peki neredeymiş? Rusya'ya gitmiş galiba. Şimdilerde Rusya'ya gitmek moda oldu ya. Kaşları çatılmıştı Nüket'in. Bizim şu sıralarda Ruslarla hiçbir işimiz yok dedi. Tuhaf şey, bana niçin haber vermediler? Şirkettekilerin haberi olmadı mı acaba? Olmaz olur mu? Önce şirkete uğramış. Ben köşke gittiğimde haber almışlardı. Şirketten aramış Sevin'i. O iclenin alacağı olsun. Peki ne anlattı seyahatiyle ilgili olarak? Bize bir şey anlatmadı. Herhalde sana anlatır. Çok yorgun, bitkin bir hali vardı. Rusları bilirsin, boyna kadeh kaldırılıyor. Sabahlara kadar konuşuluyor diye sözüm ona açıklamaya çalıştı perişan halini. Ama ben bu seyahat masalına pek inanmadım. Cahit bu, belli olmaz. Bilmiyorum ama biraz tuhaf bu iş. Sana bir şey soracağım. Sen bu adamı yakından tanıyorsun. Bir takım alışkanlıkları olup olmadığını bilirsin. Ne gibi? Ne bileyim, uyuşturucu falan kullanır mı? Nüket şaşırarak baktı kardeşine. Bir şey söyleyecekmiş gibi oldu. Sonra elindeki viski bardağını bir sehpaya bırakarak kendisini bir koltuğa attı. Her türlü kadın düşkünlüğü vardır ama uyuşturucu kullandığını sanmıyorum dedi. Arada sırada özel kulüplerde falan bazı aşırıya kaçan gece alemlerine katıldığını kendisi anlatır. Denemek için bir iki kere esrar, kokain, marihuana falan içmiş ama tutkunluğu yoktur. Sanmam. Neden sordun? Bilmiyorum ama bu son gördüğümde öyle bir hali var gibiydi. Madonna diye mırıldandı içinden Nüket. Bunu daha önce niçin düşünmedim? Zavallı yaşlı kadın pek perişandı. Ya Sevin? İlhan ablasının bıraktığı viski kadehini alarak onun yanında bir koltuğa oturdu, bardağı başına dikti. Onun durumu korkutuyor beni, dedi. Hiçbir şey belli etmek istemiyor ama her şeyi içine atan bir yaratılışı var. Nüket dalgınca süzdü kardeşini. Bu kızdan hoşlandın galiba. İlhan sesini çıkarmadı. Aslında tatlı kız. Keşke iyileşse. Bu arada sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Dün şirkete uğramıştım. İclal bana savaş ilan etti. Biliyor musun? Savaş mı? Yeri geldi. Sana söylediklerini bildiğimi ima edecek oldum. Kaşları çatıldı İlhan'ın. Keşke söylemeseydin dedi. Ben çok güç durumda kaldım şimdi. Ona karşı mı? Hadi canım sen de. Kız öyle küstah ki, Cahit'le evlenmeyi koymuş aklına. Ona ben engel oluyormuşum. Dahası da var. Cahit'le evlenmesine yardım edecek olursam, onu da şirketi de benimle paylaşabilirmiş. Bir zamanlar saf kızcağız diye savunmuştun o kızı. Anımsadın mı? Yüzünü buruşturdu İlhan. Sus Allah aşkına abla, dedi. En iyisi ben köyüme döneyim, burada boğulacağım bu gidişle. Bizim hayatımız bu. Peki ya sen? Sen ne düşünüyorsun o adam hakkında? Nüket duraladı, kalktı, Amerikan bardağın kendisine yeni bir bardak alarak viskiyle doldurdu. Bir de sigara yaktı. Bu kez sırtını pencereye dayayarak, ''Onu bir zamanlar çok sevmiştim.'' dedi. ''Ama galiba ikimiz de korkak davrandık. Enişten öldükten sonra onunla yepyeni bir hayat kurabilirdik. İkimiz de kolayı seçtik. Şimdi de artık çok geç.'' Şimdi o zavallı kızı düşünüyorum. Cahitle ya da cahitsiz. Ona hayat hakkı yok görünüyor. Bu bir çıkar savaşı. Sakın sen de gereksiz yere mevziye girme. İlhan da kalktı, içkisini yeniledi. Bu tavsiyende biraz geç kalmadın mı? Dedi. Ne demek istiyorsun? Ben galiba... Sustu. Sevin'e karşı duygularımı aşk diye nitelendirmek ne derece doğru olur bilemem. Karmaşık bir şey. Bugünkü haliyle fiziksel bir yakınlık söz konusu değil elbette. Nüket dikkatle kardeşini süzdü. Ama iyileşebilir, öyle değil mi? Bilemiyorum. Tam tersine de gelişebilirmiş hastalığın gidişi. Cahit Bey şirketten çıktıktan sonra Doktor Ercüment Bey'e uğramış ya da konuşmuş. Bana söylediğine göre Ercüment Bey, beyin bölgesinde bir trombozdan kuşkulanıyormuş. Nedir o? Sinir sistemine baskı yapan ve röntgenlerde görünmeyen bir kan pıhtısı ya da buna benzer bir şey. özellikle büyük kazalardan sonra, şiddetli travmalardan sonra vücudun herhangi bir yerinde bu tür pıhtılar oluşabilirmiş. Uzun zaman bulundukları yerde kalıp zamanla vücut tarafından emilebildikleri gibi herhangi bir nedenle bir yeni sarsıntı, bir yeni travma ya da ani bir tansiyon yükselişi ya da düşüşü sonucu hatta durup dururken harekete geçebilir ve beyne ya da kalbe giden damarlardan birini tıkayabilirmiş. Tabii o zaman korkunç bir şey. Ercüment Bey çabuk müdahale edilirse bir ameliyatın başarılı olabileceğini söylemiş ama Sevin'in herhangi bir ameliyata razı olacağını sanmıyorum. Ölmekten korkmuyorum ama Metin'i düşünüyorum. Bir de beni yitirirse ne olur bu çocuk diyor. Haklı bir bakıma. Büyük hanıma bir şey olursa Cahit Efendi o çocuğu yanında tutar mı? Verir bir yatılı okula. Nüket içini çekti. Ucunda ölüm bile olsa ben razı olurdum, dedi. İlhan düşünceli düşünceli içkisini yudumladı. Niye yüzüme bakarak konuşmuyorsun Cahit? Eğer benden saklamak istediğin, saklamak zorunda olduğunu düşündüğün bir şey varsa, bunun için bana mazeret bulmak, uydurmak zorunda değilsin ki. Ben sandığın gibi çocuk değilim. Elimde değil. Başını yerden kaldırıp onun gözlerinin içine bakarak konuşamaz. Bir takım şeyleri açıklamak, Sevin'in deyimiyle mazeret uydurmak zorunda. Çünkü büyük hanım böyle yapmasını istiyor. Bak diyor, ben bir iş adamıyım. Bu ülkenin önde gelen iş adamlarından biriyim. Bu yere pek öyle kendi çabamla geldiğim söylenemez. Bu yüzden de herkesin gözü üstümde. Herkesten fazla çalışmam gerekiyor. İş hayatını sen bilemezsin. İşimle ilgili olarak özel gece hayatım da var benim. Hoşlanayım, hoşlanmayayım. Örneğin, Japonundan Amerikalısına, Almanından Rusuna kadar birçok iş ortağım, müşterim ya da benimle iş yapan insan var dünyanın dört bir tarafında. Teknolojinin çok gelişmiş olmasına karşın çok kez işler karşılıklı görüşmelerle sonuçlandırılır. Bunun için ta Tokyo'dan, New York'tan, Frankfurt ya da Moskova'dan kalkıp İstanbul'a gelen bir iş adamı, akşam olunca otelinde pijamasını giyip polis romanı okuyacak değil elbet. Ününü işittiği, filmlerde gördüğü boğaz içinde, yine adını duyduğu rakı ile balık yiyecek. Yalnız o kadarla kalmayacak. Hafifçe kafayı buldu mu, canı kadın da isteyecek. Sevin ellerini yüzüne kapattı. Lütfen Cahit, bunları duymak, öğrenmek istemiyorum. Ama eğer benim karım olacaksan bunları bilmen, öğrenmen, bana ayak uydurman gerek. Benim hayatım bu. Buna alış ve her seferinde surat asmaktan vazgeç. Hayır Cahit, yanılıyorsun. Ben seni asla sıkboğaz etmek istemem. Sorguya çekmek, hesap sormak aklımdan bile geçmedi. Seni pek güler yüzle karşılayamadımsa herkes gibi benim de merak etmiş olmamdandır. Tam tersine, sana hep bana karşı hiçbir sorumluluğun, hiçbir zorunluluğun olmadığını anlatmak istiyorum. Cahit sinirli sinirli bir sigara yaktı. Yengemin neler planladığını bildiğine göre böyle konuşmak ucuz kahramanlık olmuyor mu? Sevin soluğu kesilmiş gibi mosmor oldu. Güçlükle, ben çıkarcı bir insan değilim Cahit, dedi. Seninle evlenmek için can da atmıyorum. Ben bunu söylemek istemedim, dedi Cahit tekrar gözlerini kaçırarak. Senden sadece durumu güçlendirmemeni istiyorum, o kadar. Ne olursa olsun ben seninle evlenmek zorundayım. Hayır Cahit, böyle bir zorunluluğun yok. Sen söyleyemiyorsan ben konuşurum büyük anneyle. Hangi devirde yaşıyoruz? Sen de ben de köle değiliz. Alaycı bir şekilde güldü Cahit. Onunla konuşmanın bir faydası olur mu sanıyorsun? Senin için kolay. Seni koruyucu kanatları altına aldı bir kere. Ama ben sana baskı yaptığımı düşünecektir. O zaman bana karşı daha da zalimce davranacaktır. Sevin, tekerlekli koltuğunda yeniden doğrulmak için umutsuzca bir hareket yaptı, yumruklarını sıkarak, ''Ne istiyorsun peki benden?'' dedi. ''Ne yapabilirim senin için? Borcunu nasıl ödeyebilirim?'' ''Akıllı uslu otur, yeter.'' Göz göze geldiler. Sevin, yağmurlu bir geceyi düşünüyordu. O anda aynı şeyi Cahit de düşünmüş olmalıydı, gülümsemeye çalıştı. Tabii bütün bu söylediklerim seni sevmeme engel değil.
Sevgi ha?
Tabii, neden olmasın? Beni, bu halimle.
Ercüment Bey, kaza sonucu muhtemelen beyninde bir kan pıhtısının oluşmuş olabileceğinden söz etti. Basit bir ameliyatla o pıhtı alınabilirmiş. O zaman yürüyebilirmişsin de.
O zaman sana karılık yapabileceğimi de düşünüyorsun herhalde.
Evlenmenin anlamı bu değil mi?
Sevin dudaklarını ısırıyor, koltuğunun kenarlarını sıkıyordu elleriyle.
Senin buna gereksinim olacağını sanmıyorum, dedi.
Ne demek istiyorsun?
Bu 3 gün boyunca bir kadınlaydın, öyle değil mi?
Cahit durakladı.
Hangi kadın? Kim söyledi?
O kadın.
Senin metresin mi?
Kısa bir sessizlik oldu, sonra Cahit öfkesini güçlükle bastırarak,
''Sana hesap verecek değilim.'' dedi.
Sevin'in göz pınarlarında yaşlar tomurcuklanıyordu.
''Bunları kendim için söylemiyorum.'' dedi. ''Seni düşünüyorum, büyük anneyi düşünüyorum. 3 gün boyunca bir kadınla bile olsan, onunla yetinmiş olabilir misin? Eğer seni bu tür serüvenlere sürükleyen benimle evlenmek zorunda oluşun ise...''
Cahit birden bağırdı.
Evet, metresim var, başka sevgililerim var, hatta bir hizmetçi kızdan çocuğum bile olacak. Bu mu öğrenmek istediğin?
Evet, doğru. Seninle evlenmek zorunda oluşum beni kahrediyor.
Sağlam olsaydın gene neyseydi. Ama bu halinle bile gayret gösterebilirdin.
Hayır, hanımefendi pamuk prenses tavırları takınmayı yeğliyorlar.
Keşke sen de Madonna kadar, Madonna gibi bir erkeği nasıl mutlu edeceğini öğrenmeye çalışsan. O ilham denilen eski solcu bozuntusuyla sabahtan akşama baş başa verip romantik aşk şiirleri okuyacağına, keşke biraz sevişme sanatının ne olduğunu merak etseydin.
Evet, bu halinle bile.
Sevin bir çığlık atarak yerinden doğrulmaya çalıştı. Masaya tutunarak kalkmak istedi. Tekerlekli koltuk kaydı. Tekerlekli koltukla birlikte yere yuvarlandı. Cahit bir an ne olduğunu anlamadan yerde yatmakta olan Sevin'e baktı. Hatta gülecek gibi oldu. Sonra genç kızın kendinde olmadığını fark etti. Dudaklarının kenarından bir kan şeridi sızmaktaydı. Hemen eğildi, baygın vücudu kollarına alarak sarstı, ayıltmaya çalıştı. Ama Sevin kendinde değildi. O zaman panik içinde... ''Yetişin, ölüyor!'' diye bağırmaya başladı. Sevin, hasta bakıcının kendince ilk önlem olarak koluna taktığı serum şişesiyle yatağında bilinçsiz olarak yatmaktaydı. Ondan çok büyük hanıma bir şey olmasından korkan Cahit, ambulans çağırıp doktor Ercüment'e de haber verdikten sonra civarda tanıdık ne kadar doktor varsa hepsine telefon etmişti. Aşağıda, salonda 3 doktor büyük hanımı sakinleştirici bir ilaç alması, kalbini güçlendirecek bir iğne yapılmasına razı olması için ikna etmeye çalışmaktaydı. ''Ben iyiyim, bir şeyim yok.'' diye direniyordu büyük hanım. ''Bunlar takdiri ilahinin cilveleridir. Siz kızcağıza bakın, onu kurtarın.'' Doktor Ercüment, hastanın Çapa'ya götürülmesini istemişti. Kendisi onları orada bekleyecekti. Cahit, Sevin'le birlikte ambulansa binmek istedi ama kabul etmediler. O da kendi arabasıyla ambulansın peşine takıldı. Kendisiyle birlikte hastaneye gelmek isteyen Metin'i de evde kalması için güçlükle razı edebildi. Bir doktorla hasta bakıcı da evde büyük hanımla kaldılar. Daha önce Çapa'ya gitmiş olan doktor Ercüment her şeyi ayarlamıştı. Sevin hemen yoğun bakıma alındı. Cahit'in perişan durumunu neden sonra fark eden Ercüment Bey, buna Sevin'in rahatsızlığının neden olduğunu sanarak, ona da zorla sakinleştirici bir ilaç verdi. Aslında böyle bir ilacı en çok gereksinmesi olan gerçekten de Cahit'ti. Henüz suçluluk duyduğu söylenemese bile, trafik kazası yapmış bir şoför gibi karışık duygular içindeydi ve çok telaşlıydı. Doktor Ercüment'in odasında bir o yana bir bu yana gidip geliyor, durmadan ''Ne olacak şimdi? Ameliyat mı edeceksiniz? Durumu çok mu kötü?'' diye sorular yağdırıyordu.
''Sakin ol Cahit Bey'' diyordu Doktor Ercüment. ''Henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne durumda olduğunu anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Ama anladığım kadarıyla korktuğum şey başımıza gelmiş olmalı.''
Nasıl yani? Tekerlekli iskemleden düşmesiyle bunun da nasıl olduğunu aklım ermedi ya, neyse. Ya çarpma sonucu ya da buna bağlı olarak tansiyonunun ani olarak yükselmesi sonucu beyindeki pıhtı harekete geçmiş olmalı. Dua edelim de gidip büyük bir damarı tıkamasın. Ya öyle bir şey olursa? Operatör arkadaşlar bütün önlemleri almış bulunuyor. Pıhtı nereye gitmiş olursa olsun yerini saptayabilirsek hemen müdahale etmekten başka çaremiz yok. Bu müdahalenin tehlikeli olabileceğini söylemiştiniz.
Ayrım sonu.